Herkese merhabalar, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur yazarlığı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimizle Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerin medya arka planını konuşmaya gayret edeceğiz. Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, safa bulduk İbrahim'cim. Hayırlı programlar diliyorum.
Programımızın gündemi aslında Altınoluk gündem. Her hafta yayınlanan Altınoluk gündemin ana başlıkları. Hemen başlayalım isterseniz ilk haberden. Bundan önceki programlarda da aslında zaman zaman değindiğimiz bir konuydu bizim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Diyor ki İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık diyor 2020 yılı için. Tabii korona tüm dünya ana şeyini, enerjisini koronaya yöneltti, sağlık alanına, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği nokta İslam düşmanlığı virüsü olarak tanımlamış. Şunları söylüyor: İsveç'te Kur'an yakılması, Norveç'te Kur'an'ın yırtılması, Fransa'da basın özgürlüğü adına Hazreti Peygamber'i tahkir eden karikatürlerin teşvik edilmesi kutsallarımıza yönelik saldırılardan sadece birkaçıdır diyor. Neler söylersiniz bu sözler
üzerine? Bu hakikaten zaten hakla batıl mücadelesi ta efendim insanlığın ilk günlerinden beri devam eden bir mücadele. Bu noktada da özellikle Batı'nın, Avrupa'nın, daha önce de konuştuk bunu. Özellikle genç nesillerini bir şekilde İslam'la buluşmasını engellemek için, göçmen nesillerin özellikle. Yani o onların tamam babaları, dedeleri bir şekilde kendi inançlarını, kültürlerini yaşasınlar, ama biz bu üçüncü nesli, dördüncü nesli kendimiz yapalım diye bir gayretin içerisindeler. Dolayısıyla hep böyle bir İslam'ı kötü gösterme, Hazreti Peygamber şahsında mukaddesatı lekeleme gibi bir takım misyonlar içerisindeler. Bunu zaten böyle kendine gaye-i hayal olarak edinmiş bir güruh da var. Bu hiç eksilmeyecek. Böyle bir güruh var. Batılın onlar merkezi, şubeleri de böyle ajantaları, taşeronları zaman zaman çıkacak. Hani çağdaş Ebu Cehiller, çağdaş Ebu Lehebler. Bizim de mücadelemiz Hazreti Peygamber'in kalbi mirasına sahip o mücahitlerin, salihlerin, sadıkların etrafında, civarında ve özellikle izinde bunlarla mücadele etmek. Yani bu bir böyle bir şeydir. Yani hayat hakikaten bir mücadele. Sadece rızkı temin etmek değil mücadele. Hep böyle ekmek kavgası olarak nitelendirilir. Ekmek kavgası diye bir kavga yok yani. Allah rızka kefil. Ama burada nerede olduğuna dair bir kavga var işte. Yani yerini tayin etmek hususunda da bunlar böyle çok önemli şeyler yani, fırsatlar. Hangi anlamda sen bir böyle tabloyu güzel okuyup işte bizim burada durmamız lazım, şu tavrı göstermemiz lazım, şöyle bir efendim yol çizmemiz lazım mı diyorsun? Yoksa hani böyle göz ardı edip kendine dair o küçük sığ gündemlerde mi devam ediyorsun? Bu açıdan ben ortaya çıkan her düşmanlık vesilesinin aslında bize kendi misyonumuzu hatırlatan önemli bir efendim uyarıcılar olduğunu düşünüyorum. Hani Necip Fazıl'ın da ifade ettiği gibi, düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye lazım, sen de bana lazımsın. Bu böyle yani.
Evet, bu hafta tabii İran'dan da ilginç bir haber vardı. Nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi Tahran'da bir suikaste uğradı. Tabii İran'ın bu nükleer konusu biliyorsunuz çok uzun zamandan beri konuşuluyor. Hep Amerika ile karşı karşıya, İsrail ile karşı karşıya gelmişlerdi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, şimdi Mahabadi'nin öldürülmesi. Tabii İran ilk yaptığı açıklamayla hemen İsrail'i işaret etti. İsrail'de hemen ardından eğer biz böyle bir şey yaptıysak bütün dünya bize teşekkür etmeli dedi. Hani çok ilginç bir tablo var. Uzaktan kumandalı.
Sonrasında Biden'ın da bir açıklaması oldu. Bana o daha ilginç geldi. O da aslında bir anlamda o cinayeti veya işte suikasti onaylayan bir açıklamaydı. Eğer dedi İran nükleer silaha sahip olursa bu etrafındaki ülkeler için, ki Türkiye'nin de ismini zikretti orada, onlar için de meşru bir gerekçeye dönüşecektir dedi. Bu bir tarafından bakıldığı zaman da yani iyi ki gitti o adam tarzında bir şeydi yani. Ya bu nükleer meselesi hakikaten büyüklerin, hani büyük dediğimiz o dünyanın beş gücünün yüz karasıdır yani. Niye siz sahipsiniz de işte birilerinin sahip olmasına engel oluyorsunuz? Yani orada bir böyle ikiyüzlülüğün böyle daniskasıdır o.
Yani aslında niye siz sahipsiniz derken hani başkası sahip olamıyor anlamında değil de hani sizde niye var yani? Bir de böyle bir tarafı var hadisenin değil mi?
Yani evet. Hayır, başkasının sahip olmasına niye mani oluyorsun o zaman? Yani bu senin, demek ki bu güç, bir de kaldı ki işin enerji boyutu da var. Hani elektrik üreteceksin işte efendim, bir takım kendileri kullanıyorlar. Çevre ülkelere gelince Greenpeace gibi bir takım kurumları kullanarak efendim bu işin sanki insan doğasına aykırı olduğunu, çevreye tahribat vereceğini falan pompalıyorlar yani. Yani nasıl bir ikiyüzlülüktür bu ya?
Çok ilginç gerçekten. Devam edelim lütfen abi haberlere. Altınlık gündemin başlıkları, öne çıkan başlıkları. Bu hafta tabii ekonomi büyüme rakamları da açıklandı. Türkiye'nin üçüncü çeyrekte 6.7 büyüdüğünü görüyoruz. İkinci çeyrekte ise 9.9 daralma görülmüştü. Tabii bu herhalde üçüncü çeyrek yaz dönemine denk geliyor değil mi?
Evet.
Daha böyle rahatlamanın olduğu dönem. Bu arada
rakamları biz şeye bırakalım İbrahim'cim. Burada kendisine acil şifalar diliyoruz. Ünsal Sözbir ağabeyimiz de şu an pozitif çıkmış testi. Dolayısıyla evde, karantinada. Onlar ekonomi Allah programı yapıyorlar. Versin. Onlar o işin uzmanı. Biz bu ekonomi işinde rakamlara da alarsak hakikaten çıkamayız işin içinden. Çünkü çok böyle farklı göstergeler, farklı parametreler. O işin yani tam ne olduğunu pek çok bilmiyoruz yani.
Yunanistan'dan bir habere geçelim. İskeçe'de meydana gelen bir hadise. İskeçe müftüsü Ahmet Mete'nin oturduğu apartmanın asansörüne "En iyi Türk ölü Türk'tür" yazmış. Sanırım bazı Yunan fanatikler. Herhalde bu Yunanistan'daki bu aşırı sağ da herhalde. Tabii medyada da çok etkinler Lütfü abi. Türkiye'ye karşı böyle bir şahin bir duruş var.
Evet.
Yani sınır da yok. Yakma yıkma, manşetlerle hakaretler, televizyon programları da hakeza öyle.
Şimdi bu demin Necip Fazıl'dan bir mısra aktardım ya. Bu Yunanistan için de geçerli. Yani Yunanistan'ın millet oluşu. Böyle bir hani kendine ait ülkesinin, devletinin, işte o bir efendim ülkesinin Megola iddia dediğimiz o hani işte Kıbrıs'la birleştirerek Büyük Yunanistan, o Helen medeniyeti. Bunların hepsinin olabilmesinin yolu Türkiye'ye düşmanlıktan geçiyor. Dolayısıyla Türkiye düşmanlığı onlar için hava gibi su gibi bir şeydir yani.
Bir motivasyon adeta.
Tabii.
Evet, Covid konuşalım isterseniz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Türkiye yine bu hafta tabii durum biraz daha kötüleşti. Avrupa'da da aynı şekilde benzer yeni yasaklar, yeni tedbirler geliyor.
Ama bu aşıyı bekliyoruz. Aşı ne olacak bilemiyoruz. Aşının yan etkileri olacak mı? Şimdi Çin aşısı geliyor. Evet. Öbür taraftan efendim, şimdi orada da bir ilginç, bizim tam bize has bir kutuplaşma ortaya çıkacak. Efendim bir tarafta hükümetin getirdiği Çin aşısı, öbür tarafta hükümete güvenmiyorum, o aşıya güvenmiyorum deyip nerede Alman ve İngiliz aşısı diyenler.
Evet.
Tamam. Biz burada yine karpuz gibi ikiye bölüneceğiz yani.
Evet, Türk toplumunun ortak kaderi diyelim yani yüzyıllardır. Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon da Alman aşısı olacakmış Lütfü abi. Bilmiyorum yani tercih bize bırakılacak mı? Hani yani biz Çin aşısını tercih mi edeceğiz, Alman aşısını mı tercih edeceğiz?
Tabii, siz hangisini tercih edeceksiniz?
Ya ben abi, şimdi bu Çin aşısı ile ilgili tabii çok şey söyleniyor ama bir haber var yine bültenden, onu da söyleyeyim de öyle yorum yapayım. Yani Sputnik biliyorsunuz Rus aşısıydı, Sputnik V. İlk dozunu aldıktan sonra 20 kişi COVID'e yakalanmış Lütfü abi. Hani bu da büyük bu ilaç şirketlerinin veya bu devlerin işte bir tartışması mı, kavgası mı?
Yani aşı COVID'e karşı korumuyor, tam tersi COVID'i çağırıyor yani.
Evet, COVID'i çağıran bir yapısı varmış. Herhalde Ruslar burada bir operasyon yedi aşı üzerinden. Çinler zaten mimli biliyorsunuz yani.
Evet evet. Çin'den mesela sıfır geliyor bak sayıları değil mi?
Evet, Çin'den sıfır geliyor. Çin'de yani maske yasak noktaya gelecek neredeyse. Yani öyle bir şeye geldi.
Evet.
Herhangi bir problem gözükmüyor. Yani benim de son gördüğüm rakamlar böyle. Bilemiyorum. 63 milyonu geçti dünyadaki vaka sayısı. 1,5 milyona yaklaştı hayatını kaybedenlerin
sayısı. Biz şu anda dünyada üçüncü, Avrupa'da birinciyiz değil mi?
Avrupa'da birinciyiz. Evet, yükselen. Fakat bizde hayatını kaybedenlerin sayısı biraz az. Yani şöyle az. Mesela biz 35 bine yakın rakam bildiriyoruz. İtalya 25 bine yakın rakam bildiriyor. İtalya'da binlere yaklaşmış durumda hayatını kaybedenlerin sayısı.
Çünkü orada yaşlı nüfus daha fazla.
Evet.
Onunla alakalı olabilir. Fazla.
Diyelim. Devam edelim. Erkam Radyo'dayız. Medyaokur yazarlığı programında kıymetli Lütfü Aslan abimizle. Lütfü abi yani bu teknoloji bahsinden girelim de bu telefonun ya da bilgisayarın bataryasının bitmesi, ve bunun insanda oluşturduğu anksiyete ilişkisi ortaya çıkmış. Bu tespit edilen ve hastalıkların adı da bir bir koyulmuş. Gökhan Özcan'ın da bir yazısı var. Nomofobi ve diğer arızalar üzerine diye. Bu çok ilginç bir konu. Daha önce de bahsetmiştik aslında programda. Bu telefondan
mesela gündemden uzak kalma korkusu.
Evet.
Ben acaba telefondan uzakken neler oldu, neler bitti? Ben bunları göremezsem, bilemezsem, duymazsam, işitmezsem neler olur? Tarzında böyle bir şey var. Hissiyat var. Bu hastalık olarak da adı konmuş.
Yani ben mesela şahsen nomofobi olabilirim.
Öyle
yani
mi?
Telefonun bataryasının bitmesinin verdiği endişeyi mesela yaşıyorum.
O zaman biz bu programı iptal edelim İbrahim'ciğim.
Yani tabii bu medya okur yazarlığı.
Biz nasıl medya okur yazarlığı millete taslayacağız ki o zaman yani?
Şöyle bir şey var. Tabii ben hani meslek icabı
meslek
günde.
Meslek icabı yapıyorum diyorsunuz yani. Tam da medya okur yazarlığı yapabilmek için. Değil mi?
Tabii ki de. Tabii ki de. Yani günde 2000 bildirimler gördüğümüz zamanlar da olduğu için telefonda haliyle o ilişki artık hani başka bir boyuta mı geçti bilmiyorum. Belki de tedaviye muhtaç olabilirim.
Yani mesela bende de şöyle bir varsa eğer bir tür ne diyelim aşırı hal rahatsız eden bir hal bende şöyle bir şey var. Yani muhakkak geri dönmek istiyorum. Birisi bana bir mesaj atmış. Bir efendim sen şimdi 2000 bildirime nasıl geri döneceksin?
Yani imkansız.
Dönmüyorsun zaten.
Ama o bildirimlerin içerisinde şey sadece WhatsApp bildirimleri değil. Yani Twitter'dan açtığım bildirimler, haber siteleri, çeşitli evet. takip ettiğim kaynaklar. Oradan hani bildirim yağıyordu. Ama o dönem hani biraz daha yoğun çalıştığımız bir dönemdi haliyle. Belirli dönemlerde olabiliyor. Diyor ki Dijital Türkiye 2019 raporu. Türkiye'de yetişkinlerin %98'i cep telefonu, %77'si akıllı cep telefonu kullanıyormuş. İnsanlar lütfen ve her 15 dakikada bir telefona bakmak zorunda hissediyormuş kendini. Günde ortalama 150 kez cep telefonunun yanında olup olmadığını kontrol ediyormuş insanlar. Bu Türkiye rakamları. Bahsettiğimiz gibi daha önce de bahsettiğimiz gibi her gün internette geçirdikleri sürede 7 saat 15 dakika olarak gözüküyor.
Şimdi bu şey aslında şimdi böyle çok ilgisiz alakası bir yerden gireceğim ama bu yani insanların murakabeye çok yatkın olduklarını gösteriyor. Yani murakabe dediğimiz o hani böyle hep Allah'la berabersin. Ve huve ma'akum eyne ma'kuntum. Nerede olursan ol Allah'la berabersin. Şimdi bu hissiyatı insan ben nasıl yani nasıl böyle bir hissiyatla yaşayabilirim? Yaşayabilirsin abi bak cep telefonuyla yaşıyorsun işte. Şarjı biter diye düşünüyorsun. Ondan sonra acaba bugün hangi bildirimler geldi diye düşünüyorsun. Böyle aynı anda 5-10 tane birden sosyal medya mecrasını kontrol ediyorsun. Hatta denetliyorsun. Yerine göre hakimsin oraya. Birçok yerden sana bildirimler yağıyor. Onları kontrol ediyorsun, yönetiyorsun. Like'ları, işte efendim bir takım tepkileri cevap veriyorsun değil mi? Müthiş bir aslında o mesaj evreni içerisinde kendini idare ediyorsun. Var olmaya, var kılmaya çalışıyorsun. Demek ki sen hakikaten böyle bir kabiliyetle yaratılmışsın. Hani biz hemen şey gibi bağlayalım hadiseyi yani bu bir şeyi gösteriyor. Hadi ateistler buna delil getirsinler diye ifade edilir ya yani.
Gerçekten de ama hani o kurulan ilişki yani.
Yani Cenab-ı Hak öyle bir ilginç güzel yaratmış ki aslında tam da kendisi için yaratmış Rabbimiz. Ve bu potansiyeli yani o sonsuza yöneltse o Rabbimizin hiç böyle hani kendisine yaklaşana bir adım gidene belki işte koşarak gelen Rabbimizin ki kendi ifadesi yani kendi kutsi hadiste böyle geçiyor. Dolayısıyla demek ki insan böyle bir yönelse tam bir yönelişte neler olacak neler demek ki yani.
Evet başka rakamlardan da bahsedelim. Son bir yılda Lütfü abi internet kullanan kişi sayısı 5 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı ise 1 milyon artış göstermiş durumda.
Bu hep artacak zaten bu şekilde hep artacak.
Tabii burada pandeminin etkisi de oldu değil mi? Yani o kapanmanın da etkisi
evet,
oldu.
Evet yani şimdi ben hatta şöyle diyorum İbrahim'ciğim. Şimdi bu pandemi süreci bak bir seneye yaklaştı. Yani Çin baz alınacak olursa bir seneyi de geçti.
Geçti.
Fakat bizim Mart 15'ten itibaren bu kapanmalarımız başladı. Eğer şu sosyal medya mecraları işte bir takım akıllı platformlar televizyonların hani o kendi izle kendini durdur tarzındaki o İçerik yönetim sistemleri olmasaydı biz çok psikolojik vaka duyabilirdik. Yani bu evde kalmakla ilgili ve muhtemelen şey de olabilirdi yani böyle hani ufak böyle mini çapta isyanlar Şimdi yani bugün mesela bir haber vardı. Şey olmuş. Covid olduğunu duyunca hastanede kendini mi yakmaya çalışmış, bir şey yapmış, böyle bir intihar teşebbüsünde bulunmuş. Yani bu tür bir içerik aslında bir tarafından insanları meşgul de etti. Yani evlerde, işte kapalı ortamlarda kalan insanlar bu sosyal medya mecralarıyla bir anlamda rehabilite de oldular. Bu tarafını da görmek lazım yani.
Bir tarafından da yani siz de akademisyen kimliğinizle konuşacak olursanız, yani burada tabii bizim psikoloji tarafı var. Hani sosyal medyanın, dijitaldeki gelişim ayrı bir tarafı var. Tabii bunun bir ekonomisi, hani olağanüstü bir şey. Artık hani dünya devleri, dünyanın en zenginleri bu platformu yönetenler. Hani Türkiye'den baktığımızda hani bu dijitale geçiş, hani akademide çalışılıyor mu? Hani ne kadar üzerinde düşülüyor? Merak ediyorum fikirlerinizi.
Teknoparklarda bilişimle ilgili projeler ciddi aslında rol alıyor şu anda. Yani onlara ilişkin malum bir ara şey de vardı. İşte 100 bin yazılımcı projesi miydi o?
Beyaz Hacker. Bir milyon beyaz hacker. Evet.
Şimdi dolayısıyla kodlama eğitimini artık anaokulları bile vermeye başladı oradan baktığınız zaman. Yani ciddi aslında bir seferberlik var ama bu ekosistemle alakalı da bir şey İbrahim'ciğim. Yani şimdi mesela Udemy diye bir platform var biliyorsunuz. Coursera ile beraber dünyanın en büyük online eğitim platformları bunlar. Yani buralara siz girip bir takım sertifikalar, dersler alıp çok rahat kendinizi böyle yetiştirebilirsiniz. Ciddi bu, mesela bu pazarlar çok ciddi genişledi bu süreçte. Onun mesela kurucusu bir Türktür. Malatyalıdır, ODTÜ mezunudur. Ama onun hayat hikayesini okuduğunuz zaman, yaptığı konuşmaları da dinlediğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Diyor ki ya bu Türkiye'de olabilecek bir girişim değildi diyor. Yani ben bunun için Silikon Vadisi'ne gitmem gerekiyordu diyor. Yani Silikon Vadisi'ne gittiğim zaman, çünkü merkez orası, merkezden çıkan bir projenin yayılması tüm çevreye çok daha kolay oluyor. Ama çevreden bir çıkan bir proje merkezi etkisi altına alamıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da Silikon Vadisi'nin sırrı nedir diye düşündüğünüz zaman ekosistem. Ekosistem ne demek? Yani yatırımcı orada, içerik üretici orada, müteşebbis orada, bunu destekleyen, altyapıyı sağlayan devlet orada ve en önemlisi de kullanıcının, son kullanıcının gözü kulağı orada. Şimdi bu açıdan Türkiye'de de belki yapılması gereken, efendim işte kodlama eğitimi de verilecek bir taraftan, işte devlet buna destek olacak öbür taraftan, yani her paydaşın yapması gereken bir vazife var. Bu bir ekosistem oluşturma meselesi. Eşit kaplar misali, hep birlikte toplumun bütün kesimlerinin elini taşın altına koyarak girmeleri gereken bir mücadele. Bizim belki orada tartışmamız gereken mesela bu İHA ve SİHA işinde olduğu gibi, yani eskiden mesela şöyleydi, o ağır sanayi hamlelerinde siz de en baştan itibaren aynı süreci geçirmek durumundaydınız. Teknolojik değişim ve dönüşüm, yani dijital dünyada herhangi bir yerden yarışa dahil olabilirsiniz. Dolayısıyla size çok tur atmışlar dedikleri şey ancak bu dijitalle birazcık değişmeye başladı. Siz aradan girebilirsiniz ama orada da o kültürü, o ekosistemi, o insan tipini ve dolayısıyla bütün o gelişimlerin neşet ettiği o aurayı veya habitus da diyorlar buna. O habitusu, yani yaşam alanını aslında temin edemediğiniz için, bu bir kültüre yaslandığı için yine orada aslında yaya kalıyorsunuz. Dolayısıyla dijital bize bu anlamda imkan sağlayabilir. Fakat bu yine bir belli bir zamana racidir. Onu birazcık tefekkür de ederek aşmak lazım. Yani tefekkür meselesi önemli çünkü yani izlemekle, sürekli tıklamakla, işte bu dijital dünyanın içerisinde biz acaba kalbimizi, ruhumuzu, gönlümüzü ne kadar muhafaza edebiliyoruz? Bunun, yani ben esas buradayım yani. Bu tartışılmıyor bizde. Yani bu ne kadar bizim hakikaten sadrımıza şifa bir şeydir. Bunu tartışmıyoruz biz. Bu çok yani daha belki önemli bir konu benim için.
Peki kısa bir aranın ardından devam edelim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Yeniden birlikteyiz efendim. Medyakur yazarlığı programında. Lütfü abi, bu dijital dedik, teknolojinin gelişmesi dedik. Orada ara verdik. Hani bu ruhumuza nasıl etki ediyor, kalbimize nasıl etki ediyor, bu konuşulmuyor dediniz. Biraz daha açmak istersiniz belki bu söylediklerinizi.
Yani bunu aslında açmak da çok mümkün değil. Niye? Ben de çok böyle üzerine tamam düşünüyorum, ediyorum falan ama bunlar biraz hakikaten zamana raci mevzular. Tefekkür etmek gerekiyor. Şimdi mesela sana bir örnek vereyim. Bizim 3 dakikalık videolarımız var Altınoluk dergisinde. O 3 dakikalık videoları hazırlayan arkadaşımızla oturup konuşuyoruz. Diyoruz ki ya bu nasıl, şu an nasıl tepki alıyor? İşte abi diyor biraz hareketlendirmemiz lazım diyor. İnsanlar artık 1 dakikaya düştü diyor izlemeleri diyor. Eşik diyor gittikçe diyor. Çok haklı şeyler söylüyor. Peki nasıl hareketlendireceğiz diyorum. Yani mesela altından diyor bir yazı geçebilir diyor. Bir hani sizin söylediğiniz bir cümlenin diyor altı çizilmesi gibi diyor. Oraya biz diyor bir alt yazı koyarız diyor. Veya diyor tam böyle bir kitaptan bahsediyorsunuz diyor. Şak diyor kitabın resmi çıkar sağdan diyor. Yani şimdi yani hareketlendirmek mümkün olduğu kadar çok aksiyon ortaya koymak demek. Hani bir haber kanalını açıyorsun. Haber kanalının altından bir şey geçiyor. Sağ tarafından bir şey çıkıyor. Orada hanımefendi konuşuyor. Buradan efendim dolar. Burada hava durmuş. Yani baktığın zaman. Şimdi ben bir ara Afrika'ya gitmiştik. Afrika'da bir gece yarısı dışarı çıkmamız icap etti. Yani dışarı çıkmak Anadolu tabiriyle defi hacet içindir. Ondan sonra dediler ki bu yani müessesenin işte partner kuruluşun şeyi var. Bir dışarıda bir tuvaleti var. Peki dedik tamam. Yanımıza bir arkadaş verdi. Elektrik yok tabii. Elimizde el feneri. Kapıdan dışarı çıktık, binanın arkasına geldik. Ondan sonra muhtemelen orası çok kullanılan bir yer değilmiş, öyle anlaşılıyor. Ondan sonra adam elindeki kilitle bir taraftan şeyi gösteriyor. Bana da beni de içeriye o şeyle el feneriyle beni içeriye koyacaklar. O arada kapıyı açıyor. Kapıyı cart garç diye açtı. Ondan sonra o ara el fenerinin yani o ışık veren tarafı içeriye yönelmiş oldu. Hem kapının açılışı hem de efendim el fenerinin oraya yönelmesiyle yani ben insan gözünün bu kadar muhteşem bir şey olduğunu o an fark ettim. Ben o anda yani belki saniyenin onda biri kadar bir anda İbrahim'ciğim 5 hareket birden fark ettim orada. Yani 5 tane haşerat kaçıştı yani orada. Yani bizim defi hacet için efendim gireceğimiz yerden 5 tane ayrı hareket ben gördüm. Dedim ki kapatabilir misiniz dedim. Ben ihtiyacım kalmadı dedim. Şey yaptım. Şimdi o 5 hareket meselesi önemli. Yani göz o kadar muhteşem bir şey ki. Şimdi arıyor. Yani hep böyle eşiği düşürüyorlar. Yani 20 dakika sadece konuşan bir adamı dinlemek kimsenin artık şeyi değil. Bak dikkat et. Sesli kitap yaygınlaştı şu aralar. Niye? Adamın gözü trafikte, eli direksiyonda, kulağı boş.
Evet.
İşte kulağını da ya radyoyla dolduracağız veya sesli kitapla dolduracağız. Müthiş bir şey var ortada. Yani bütün duyu organlarına hakim olma. Şimdi deminki şeye geri döneceğim. 3 dakikalık videoları 1 dakikaya indirelim, hareket yapalım. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Yani ne olacak peki? Ona odaklanama, buna odaklanama. İşte bir dakikaya düşsün, 30 saniyeye düşsün, 5 saniyede. Ondan sonra çıkan her adam kendisini one man show yapmak zorunda hissediyor. Ama bir taraftan da biliyoruz ki biz. Allah Resulü'ne ayet iniyor. Efendimiz dudaklarını kıpırdatıyor. Niye? Ayeti ezberlemek için. Yani aklına tutabilmek için. Allahu Teala ikaz ediyor. Dudaklarını kıpırdatma diyor. Onu belletecek olan biziz sana diyor. Sen odaklan sadece. Şu anda bizim en büyük zaafımız odaklanamaz hale geldik. Gerçekten kitap okuyamıyor insanlar ya. Yani ya gözü de bir şey yapacak, ağzı da bir şey yapacak, kulağı da bir şey yapacak. Yani bu kadar çok efendim mesajın aynı anda yağması bir gerçeği ortadan kaldırmıyor. Tamam biz birçok şey yapabiliriz ama odaklanabileceğimiz sadece bir şey var. Tek bir şey var yani. Tek bir şeye odaklanabiliriz yani. Ya sen buradasın. Veya oradasın. Şimdi ben bazen konferanslara gidiyorum. Önünde defter var. Çocuk yurttan üst kattan bir indirilmiş. Önüne defteri açmış. İşte bir taraftan beni dinleyecek. Bir taraftan da işte Dedim siz herhalde ders çalışacaksınız dedim bir tanesine. Evet ama size dinleyeceğim ben dedi. Yok dedim aynı şeyi kendi aynı yapamazsınız. Ben ona inanmıyorum hiç kusura kalmayın dedim ya. Siz dedim lütfen dışarıya alalım dedim. Biraz böyle başta şey oluyor. Böyle bir gerilimli ortam oluyor. Fakat ben ya beni dinleyeceksin veyahut da ders çalışacaksın. Öyle görüyorum. Çok mu eski kafalıyım bilmiyorum. Şimdi yeni jenerasyon belki birkaç şeyi aynı anda yapabilir ama bilim adamları da aynı şeyi söylüyor. Tamam yapabilirsin birçok şeyi fakat odaklandığın bir yerdir sadece. Şimdi buradan baktığımız zaman İbrahim'ciğim bizim hakikaten gittikçe böyle o batıl hayat tarzının bizi dağıtan, çeldiren, odaklanmamızı engelleyen hayat tarzının aslında böyle ciddi anlamda bize nüfuz ettiğini görüyorum. Bizim kurtulmamız için odaklanmamız şart ama. Bizi odaklandırmaktan bu kadar engelleyen bir hayat tarzına karşı ben nasıl bir alternatif ortaya koyacağım da nasıl bir efendim böyle özellikle dijital dünyada bir yani buradadır hakikat diyebileceğim bir mecra oluşturabileceğim. Çok çok yani sıkıntılı süreçler.
Ya ben şahsen şimdi mesela siz anlatırken bir konferans hani çok uzun zaman oldu tabii katılmayalı pandemi dolayısıyla da onun öncesinde de ama normalde bir konferansa girince de ben de bilmiyorum yani böyle elini 2-3 kez telefonunu atmayan şimdi burada rakamı da az önce okuduk ya bir 15 dakika falan ya yani bir saatte bir 3-4 kez el telefona sanki gidiyor gibi oluyor.
Yani şunu bir de ben şunu da söyleyeceksin diye düşündüm aslında ya 1,5 saat bir konferansı dinlemek. Artık hayal haline geldi ya.
Evet.
Yani bir jenerasyon, yeni jenerasyondan birisinin böyle bir şey yapabildiğini düşünmek yani bu çok çok zor artık yani. Yani o gittikçe eşik düştü. Şimdi mesela eskiden şeydi 45 dakika ders anlatılır 15 dakika teneffüs verilir. Onun şimdi 15 dakikaya 20 dakikaya kadar düştüğünü söylüyor. Pedagoglar da söylüyorlar. Yani bu muhtemelen 5 dakikaya kadar da düşecek. Sen odaklayamadığın insanlara neyi nasıl anlatacaksın? Her şeyden bir şey alıyor böyle. Oraya gidiyor bundan bir şey alıyor buradan bir şey alıyor. Hep böyle bir hani parça parça ama böyle yoğunlaşamadığı için derinleşemeyen. Derinleşemediği için de hakikaten bilgi sahibi olamayan. Bilgi sahibi olamadığı için de yani gönlünü ihya edemeyen, imar edemeyenlerle biz nereye kadar nasıl gideceğiz? Çok emin değilim.
Yani sinema için de aslında biraz da geçerli değil mi bu? Yani sinema filmi de mesela yani şimdi diziler hani Türk dizileri tam 3 saat 3,5 saat sürüyor. Ama hani mesela Netflix'e bakıyoruz. Diğer dijital platformlara bakıyoruz. 20 dakikalık diziler de var. 40 dakikalık diziler de var. Fakat yani bir sinema filmi ortalama 2 saat, 1,5 saat, 2 saat diyelim. Yani 2 saat bir filmi izlemek benim çoğu arkadaşım yani çarpı hızla biraz daha hızlandırıyor.
Bakın
yani.
Oraya geldi değil mi hadise?
Evet. Yani. Ya sonuçta hani telefon hani dijital falan hani biraz daha anlık bir şey de anasını sinema filmi izliyorsun. Yani sonuçta hani burada bir takım estetik kaygılarının olduğunu da varsayarak bir şey yapıyorsun. Hani eğlenmek için de yapıyor olabilirsin. Eyvallah da ama sonuçta bir film izliyorsun. O da bir sanat eseri. Fakat onda bile hani dizi değil yani film için söylüyorum bunu. İleri alalım hani saralım.
Evet. Bizde mesela diziler nasıl oluyor da 2 saat, 3 saat izlenebiliyor diye. Herkes birbirine bağırıyor çünkü orada. Yani bu bağırıyor ya herkes birbirine ya. Yani bu bir psikolojik bir şey yani. Patolojik bir şey daha doğrusu. Bir de mesela hani tarih dizilerde nasıl oluyor bu? Orada sürekli birbiriyle insanlar kavga ediyorlar. Böyle bir aksiyon sahneleri belki kurtarıyor.
Yani sanat filmi dediğimiz şey hani mesela böyle yani Nuri Bilge'den, Semih Kaplanoğlu'ndan falan mesela bahsettiğimizde hani onlar da bir adam bir yola çıkar mesela bir buçuk iki dakika hani yürüdüğünü görürüz. Hani gider yani böyle ve belki de orada film biter hani 3 dakika gider adam. Veya mesela Nuri Bilge'de görüyoruz elma sahnesi vardı mesela bir zamanlar Anadolu'da hani 1,5-2 dakika belki daha uzun ama takip ediyoruz elmayı. Türk dizilerinde de öyle bir sanatsal kaygı varmış gibi oluyor aslında tırnak içerisinde değil mi? Yani dönüyor, bakıyor hani yani hani abi hani bir şey olsun da hani biz de izleyelim moduna düşüyor insan.
Evet, evet. Mesela şey vardır bu Woody Allen'ın meşhur hani Savaş Barış. Ha Rusça'da geçiyormuş o. Anladım biliyorum evet okudum ben Rusça'da geçiyor hadise dediği. Ya kocaman kalın bir kitap o biliyorsunuz. Savaş ve Barış'ın Rusça'da geçtiğini anlamış. Şimdi bu aslında Woody Allen figürü çok böyle ilginç bir yani popüler kültür figürüdür. Yani onun aslında böyle ortaya koyduğu bakış açısı mizahi olmaktan daha ziyade modern insanın aslında bakış açısı. Yani ne olmuş yani sonra peki böyle hep böyle işi pragmatizme, fırsatçılığa, böyle bir faydaya indirgeyen ve tamamen hadiseyi böyle bir beş duyuyla sınırlayan, işte o gönül gibi, kalp gibi, ruh gibi, işte bunları böyle görmezden gelen, yok sayan bir fırsatçı anlayış aslında o. Oradan bakınca da gerçekten o sanatsal tırnak içerisindeki yapıtlar artık tamamen böyle çok sınırlı insanların kendi aralarında böyle işte belki entelektüel tartışmalara konu olacak bir şeye dönüşecek. Yani popüler kültür zaten tam da bunun karşısında yani. Popüler demek zaten işte bu eşiği gözeten, dolayısıyla o hep bize şeyi veren yani, o hazzı veren kültür demek. Ben esas dini hakikatlerin popüler kültüre meze olmasından korkuyorum zaten. Yani orada bir sıkıntı var yani. Şimdi bu tarafta olmazsan anlatamıyorsun. Kardeşim, hakikat gibi böyle yüksek, yani bu tür odaklanmayı gerektiren bu gerçekleri nasıl popüler kültürle telif edeceksin? Ya bu benim 20 senedir kafa yorduğum bir mevzudur yani.
Lütfen abi haberlerden devam edelim isterseniz.
Fazla kafa yorma yani, diyorsun.
Yani tamam, şöyle hani sonuçlar.
Mesajı aldım İbrahim. Tamam.
Sonuçlarını önümüzdeki haftalarda da konuşabiliriz tabii. Türkiye Lütfü abi dünyada en çok saldırıya maruz kalan 3 ülke arasında siber saldırı bahsediyoruz. Az önce beyaz ıkırlardan bahsetmiştik. Siber saldırıların düzenlendiği ülkeler arasında da ABD, Çin, Yunanistan ve Rusya başı çekiyormuş. Yani Türkiye bu anlamda da tehdit altında.
Ya bizimkiler muhtemelen Yunanistan'dan tehdit şey alıyordur.
Adres belli diyorsun.
Yunanistan'ın varlık sebebi odur, evet.
Burada bir ilginç haber daha var. Bu robot süpürgeler biliyorsunuz. Son dönemde çok gelişti. Bilmiyorum bir işe yarıyor mu? Yani ev hanımları memnun mu değil mi? Bizim evde yok. robot süpürgeler Lütfü abi. Evdeki sesleri kaydetmek için de kullanabileceği kanıtlanmış. Hani bu tip haberler beni çok korkutuyor. ABD'de bulunan Maryland Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı yapmış araştırmayı. Hani her şey izleniyor, her şey gözetim altında.
Yok ama şey zaten
ya.
Bir kere bu ilahi bir hakikat malum. Mâ yelfüzü min kavlin illâ ledeyhi rakibun atîd. Yani
Allah'ın bildiğini diyorsunuz.
İşte aynen bak oraya gel. Ben zaten bu teknolojinin bu hani işte Big Brother is watching you, işte sizi Büyük Brother izliyor, her taraftan izleniyorsunuz, izleneceksiniz kardeşim, cep telefonları sizinle ilgili böyle sürekli casus gibi bilgi yağdırıyor. Yahu kardeşim sen hakikaten Rabbinle zaten böyle bir ilişki kurman gerekiyor yani her anında. Yani ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim Rabbine karşı aldatan nedir? Hemen devamında ayetin ne geliyor biliyor musun? Çok ilginçtir. Siz diyor dini yalanlıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Dini yalanlamak nasıl bir şey diye düşündüğün zaman diyor ki kiramen katibim var diyor. Sizi diyor sürekli bir gözlüyorlar. Ne yaptığınızı biliyorlar diyor. Yani bu kadar aslında dehşet bir ortam var. Şimdi her şey gözlüyor bizi. Ha demek ki bu mümkünmüş, olabiliyormuş. Dolayısıyla o işte ben murakabe derken biraz bunu kastediyorum. Yani aslında murakabeye de imkan sağlayan bir tarafı var teknolojinin. O konuda tefekküre çok müsait malzemeler var yani.
Bir de ama bir başka pencereden bakmaya çalışırsak Lütfü abi. Şimdi ben az önce bu tip haberler beni korkutuyor dedim ama yani şimdi mesela evde bir robot olsa bu robot evdeki sesleri dinlese ne olacak? Yani insanlarda da böyle bir psikoloji oluşmaya başladı yani. Robotlar bizi dinleyecek. Dinlesin. Ne yapıyorsun sen evde yani sürekli kritik toplantılar şeyler mi yapıyorsun? Yani insanları da kendini ciddiye alması. İşte şuraya bir şey bilgisayarları biliyorsunuz kamera kısımlarına stickerlar yapıştırarak hani bizi kimse izlemesin falan filan. Yani
orada yani işte bir takım şeyler oluyor ya böyle ifşa edilen videolar. Bunlar da çok sosyal medya mecralarında insanların gözüne sokuluyor. Herkes şeyle izliyor, empatiyle izlediği için. Ya ben olabilirdim bu, benim yerime, ben acaba bana nasıl bir şey denk düşecek falan filan tarzında böyle yani aslında bir tür korkuyla izliyorlar.
3 saniye meselesi değil mi yani?
herkes o 3 saniyeye girecek bir şekilde yani. Eskiden 3 dakikaydı, şimdi 3 saniyeye düştü neredeyse.
Evet. Bir haber daha var. O haberi de bununla ilgili yorumlarınızı da tabii merak ediyorum. Ondan sonra yavaş yavaş bitiriyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı programında Lütfü abiyle beraberiz. Kıymetli Lütfü Aslan abimizle. Lütfü abi, pandemide prefabrik ve konteyner ev talepleri tavan yapmış. Bunu geçen hafta da biraz değinmiştik aslında.
Evet.
Artık müstakil ev ihtiyacı insanlarda herhalde başka bir noktaya gitti pandemi sonrası. O kapanma, yani 2 metrekare balkon, hani çıktığın zaman görebileceğin şey hani gökyüzü olmuyor. Karşı komşunun balkonu oluyor, penceresi evet, evet. oluyor, camı oluyor. Hani her şey değişiyor, yani iş hayatı değişiyoruz da aslında aile hayatı da tabii bambaşka bir değişim gösterecek herhalde.
Yani biz tabii çok farklı değiliz, İstanbul'dayız ama sanki İstanbul hiç böyle o canlılığını, dinamizmini yitirmiyormuş gibi geliyor. Ama Anadolu'da da bir şey var, bir akış var. Köylere işte bir takım böyle dediğin gibi karavan tarzı araçlarla mobil olabileceği, değil mi insanların? Yani her türlü mekana gidip gelebileceği bir yani, aslında esneklik.
Tabii hem o esneklik hem de şey aslında, yani hani bu çok tartışıldı ya Türkiye'de, dikey mimari, yatay mimari. Hani artık bize diyoruz ki yani biraz böyle akıllı yatırımcılar, hani gerçekten insanların, şimdi bakıyoruz yani Osmanlı dönemindeki İstanbul'a bakıyoruz, bugünkü İstanbul'a bakıyoruz. Hani her şey mahvoldu diyemeyiz ama hani insanlar artık daha rahat hayatlar, hani sıkışıp o beni şey çok korkuturdu böyle Japonya'da ve Çin'de özellikle oradan böyle yüksek katlı binalar, işte 20 metrekare hayatlar, hani belki 3 kişi 4 kişi. Şimdi 100 metrekarenin altı kabul edilmiyor Lütfü abi, bizde biliyorsunuz yani işte küçük gelir. Misafir gelir, şu olur bu olur diye. Ama hani sadece İstanbul değil, yani bütün Anadolu'da artık bu daha böyle müstakil yapılaşmalar hani artar diye ümit ediyoruz. Yani talep arttığına göre herhalde bunu muhtemelen karşılanacaktır bir şekilde.
İşte ekonomisi oluşmadı henüz daha. Daha doğrusu yani rentable değil, verimli değil yani. Şimdi niye kutu gibi binayı dikiyor? Çünkü oradan bir rant çıkıyor. Sonuçta yapan da kazanıyor. Veren de onu, yerini veren de kazanıyor ama şu anda onun bir rantiyesi oluşmadı veya ekonomisi oluşmadı henüz daha, öyle söyleyelim. O açıdan biraz zamana ihtiyaç duyacak ama insanlar da tabii şöyle de bir şey var tabii. Yani İstanbul gibi bir metropolün kendi içerisinde oluşturmuş olduğu enerji, hareket, ekonomik bir katma değer oluşturuyor. Ondan uzaklaşmak demek aslında belki birçok insan için ekmeğini kaybetmek anlamına geleceği için ne yapsın? Kalıyor burada. Çaresi yok yani.
Evet.
Ama her fırsatta da, ilk fırsatta da daha doğrusu böyle bir hayatı arkada bırakıp kendine ait bir özel, işte dediğin gibi işte bazen konteynerle, bazen Ege kasabasında bir sahilde bir efendim evle veya işte köyünde bir evle buna sahip olmak isteyen insan da çok var, biliyoruz yani.
Evet, programın sonuna geldik Lütfü abi.
Ben bir şey sorabilir miyim İbrahim? Medyaokur yazarlığı diyoruz. Hiç geleneksel medya, gazeteler, bunların efendim köşe yazarları, işte efendim eskiden de Medyaokur yazarlığı programları yapardık. İşte başlıklar, şu şunu böyle atmış, bunu böyle atmış, bunu böyle yazmış. Hiç konuşmuyoruz, hayırdır?
Yani biz sanki onu ilk programda geleneksel medyaya gömdük gibi geliyor bana. Yani dijital odaklı tabii her şey.
Evet, biraz dijital odaklı gidiyoruz. Kalmadı çünkü, okuyan da kalmadı yani. O belli bir alışkanlıklarla belli bir kesim onu devam ettirmeye çalışıyor ama yani hayat artık dijital üzerinden yürüyor.
Şeyi de görüyoruz değil mi? Yani mesela televizyonu besleyen içerikte, gazeteleri besleyen içerikte çoğunlukla Twitter'dan çıkıyor.
Evet, evet, evet. Twitter şu anda önemli bir mecra haline geldi. Instagram öyleymiş. Ve gittikçe de bu mesela podcastler, işte Spotify'lar, şunlar bunlar çeşitlenerek devam ediyor. Allah encamımızı hayır eylesin diye dua ederdi eskiler. Biz de öyle dua edelim.
Amin inşallah. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Bizim podcastlerde Erkam Radyo uygulamalarında bugüne kadar yaptığımız programları oraya girip dinleyebilirler. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.